Sevgili dinleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dostlar. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız ve sizin için hazırlamış olduğumuz güzel kitaplarımızı inşallah programımızın akışı içerisinde siz değerli dinleyenlerimize, kıymetli dostlarımıza takdim etmeye gayret göstereceğiz efendim. Kitaplara geçmeden önce kıymetli dinleyenlerimiz, İmam-ı Gazali'nin Kalbin Halleri isimli kitabından birkaç paragrafı sizlerle paylaşmak istiyorum. İmam-ı Gazali'nin Kalbin Halleri, Sufi kitaptan çıkmış ve mütercimliğini Abdullah Yasir İslamoğlu'nun yaptığı güzel bir çalışma. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin malumunuz olduğu üzere tasavvuf alanında çok önemli yer tutan İhya-ül-Ümiddin baştaki eseri olmak üzere diğer çalışmaları da gerçekten gönüllerimize, ruhumuza şifa ve gönüllerimizi inşa eden, ihya eden kitapları tazeliğini her geçen gün korumakta ve korumaya devam etmektedir. Kalp ile Allah'ı tanımak diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. İnsan diğer canlılardan şerefli ve üstün, insanı diğer canlılardan şerefli ve üstün kılan şey Allah'ı tanıma imkanıdır. Bu biliş kişi için dünyada güzellik, yetkinlik ve övünç kaynağı, ahirette ise hazine ve azıktır. İnsan bu imkanı uzuvlarından herhangi birisiyle değil, sadece kalbi sayesinde kazanmıştır. Allah'ı bilen, ona yakınlaşan, onun için çalışıp çabalayan, çırpınan kalptir. Allah katında ve kudret elinin altında olan şeyleri keşfeden yine kalptir. Diğer organlar bir kralın köleleri ya da bir çobanın sürüsü gibi kalbin hizmetçisi konumunda ve onun güdümü altındadırlar. Kalp onların bir ustanın araç ve gereçlerini kullandığı gibi kullanır. Satırları, bu güzel cümleleri İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kalbin Halleri isimli kitabında geçen satırlar. Yine ilerleyen satırlarda şu cümleleri görüyoruz. Kişi kalbini bilmelidir. Kendisini gözetlemek, nefsini hizaya çekmek ve melekût aleminin kalbinde beliren ve kalbi üzerine doğan nurlarının hazinelerini gözetlemek için kalbini bilmelidir. Kalbini bilmeyen onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Onlar gerçekten doğru yoldan çıkmışlardır buyurduğu kişilerden olur. Haşr suresinin 19. ayeti kerimesi. Kalbi ve özelliklerini, incelikleriyle öğrenmek dinin aslı ve saliklerin yolunun esasıdır. Kişi dünyayı aşamadan, bedeniyle istekleri durulmadan Allah'a ulaşamaz. Bu kitabın sayfalarındaki bir diğer cümle. Kim bütün organ ve kuvvetlerini ilim ve amele yönlendirecek şekilde kullanırsa meleklere benzer. Onlara katılmaya hak kazanır, hatta melek ve Rabbani olarak isimlendirilir. Nitekim Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf'u gören kadınların o kerem sahibi bir melektir, beşer olamaz dediğini bize bildirir. Cenab-ı Hak takva sahipleri İçlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir dolduğunda onu düşünüp, yani Allah'ı düşünüp hemen gerçeği görürler buyuruyor. Allah kalbin cilasını ve körlükten kurtulmasını kendisini anmaya bağlamış, fakat o anda Allah'ı hatırlamanın da ancak takva ile olacağını söylemiştir. Demek ki takva zikrin, zikir mükaşefenin, keşifse en büyük zaferin, yani hakkı görmenin kapısıdır. Kişinin cennetteki yerinin genişliği marifetindeki genişlik kadardır. Yine kendisine Allah'tan, onun sıfat ve fiillerinden gelen tecelliler kadardır. İbadetlerin ve organların hareketinin amacı kalbi arındırmak ve cilalamak içindir. Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsi arındırmaktan murat, yakin nurlarının onda parıldamasıdır. Bununla marifet güneşinin doğmasını kast etmekteyim diyor İmam-ı Gazali Hazretleri Kalbin Halleri isimli kitabında bu cümleleri bize sarf ediyor. Tasavvuf yolunda değerli dinleyenlerimiz, malumunuz olduğu üzere en önemli nokta kişinin kalbinin temizlenmesi, kalbinin kötü duygulardan, kinden, nefretten, hasetten, fesattan arınması, kalbin tezkiyesi, nefsin tasfiyesi, bunlar tasavvufi konuların başında gelir ve özellikle tasavvuf kitaplarında gördüğümüz üzere en fazla vurgu yapılan nokta insandaki, kişideki kalptir. Kalp temiz olduğu takdirde bütün azalar ve dolayısıyla insanın ahlakı, amelleri düzelmiş olur ve ideal bir insan, ideal bir Müslüman ortaya çıkmış olur. Ancak kalpte bir problem varsa, kalp kötü duygulardan, kalbi hastalıklardan arındırılmadığı takdirde kişinin diğer amelleri de ona göre eksik kalır ve çok fazla bir anlamı olmaz, şekilden de öteye geçmez. İşte İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu bahsi, bu kitabını bu konuya ayırmış olması da kalbin ehemmiyetini bize anlatıyor. Programımıza böyle bir güzel kitabın satırlarıyla giriş yapalım istedik. Tekrar hatırlatalım. Sufi kitaptan çıkan İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kalbin Halleri isimli kitabı, bu kitabı Abdullah Yasir İslamoğlu tercüme etmiş. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu güzel çalışmasından birkaç satırı sizlerle paylaştıktan sonra programımıza devam edelim. Timaş Yayınlarından çıkan bir çalışmayla devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Timaş Yayınlarından Kitabelerin Gizli Dünyası ismiyle çıkan kitabı Ömer Kaptan kaleme almış. Evet, kitabeler tarihi vesikalar olması hasebiyle gerçekten önemli, ehemmiyet arz ediyor. Özellikle camilerin, türbelerin, Osmanlı döneminde ve daha öncesinde tarihi yapıların girişinde veya bir tarafında yazılmış, o yapıyla alakalı bilgi veren, o yapıyı yapan insanın, o yapının yapılış tarihi veya maksadı her neyse bilgi veren önemli ve net bilgiler içeren yapılardır kitabeler. Tabii bu konuyla alakalı bir kitap yazmış Ömer Kaptan, tarihin hikaye anlatıcıları şeklinde bize sunmuş. Televizyon dizilerinin, tarih kitaplarının, çevrimiçi atölyelerin ve rehberlik faaliyetlerinin önemli farkındalıklar kazandırdığını görmezden gelemeyiz. Kimileri bu farkındalıklar vesilesiyle artık yaşadıkları şehirlerdeki tarihi eserlere daha hassas yaklaşıyor. Kimileri diyoruz çünkü bazıları var ki onlar için ne yaşadıkları şehrin bir kıymeti ne de o şehrin sunduğu hazinelerin bir kıymeti var. Bugün belki dünya hayatının zorlukları, hayat gailesi ve maişet meseleleri sebebiyle kültür sanat etkinliklerine yeterince ilgi gösterilmediğinden bahsedilebilir. Bunu anlayışla karşılamak da mümkün ancak entelektüel bir derinlik kazanmak, kendi ruh iklimini donatmak için pek çok fedakarlığı göze alan karakterler var, insanlar da var. Bütçe ve aynı zamanda bunun için zaman ayırıyorlar. Gidiyorlar, görüyorlar, geziyorlar ve merak ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda yapılan birçok çalışmanın da olduğunu ifade etmek lazım. İşte az önce bahsettiğim Ömer Kaptan'ın Kitabelerin Gizli Dünyası ismiyle neşrettiği kitapta adeta bu merakın sonucu, bu ilginin ve alakanın sonucu ortaya çıkmış bir çalışma. Ömer Kaptan'ın lise yılları Ulu Cami'nin hat yazılarını hayranlıkla seyretmekle geçmiş. Bursa'nın her köşesinde karşılaştığı çeşmeler, türbeler ve diğer tarihi yapılar onda kitabe okuma merakı uyandırmış. Böylece turist rehberliğini de bir imkana çevirip gezilerde karşısına çıkan kitabeleri çözümlemeye başlamış. Anlattıkça daha çok çalışmış, bazı yanlışlarla karşılaşmış, doğruları daha anlaşılır kılmış, birinci elden bilgi veren bu kaynakların insanları farklı yüzyıllar arasında seyahate çıkardığını idrak etmiş. Kitabelerin gizli dünyası, öncelikle kitabelerin ne olduğunu, Arap yazısının gelişimini, Osmanlılarla birlikte bu yazının geçirdiği dönüşümü, tarih düşürme tekniğini anlatarak okura bir nevi hazırlık yaptırıyor. Kitabelerimizdeki İran mitolojisi bu alanda çok fazla görülmemiş, meraklı okurları epeyce şaşırtmış. Görülen o ki Şahname'deki pek çok kahraman kitabelerimizde yoğun biçimde işleniyor. Bir Sasani kralının ismiyle Osmanlı padişahının ismi bir kitabede bir araya gelebiliyor. Mesela büyük bir yönetici olarak kabul edilen 1. Hüsrev'in adı Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin türbe penceresinin üstünde şöyle geçiyor. Tabii kitabeleri herkesin okuması maalesef mümkün görünmüyor, mümkün olmuyor. Bazen karşılaştığımızda gerçekten geniş bir Osmanlıca bilgisine sahip veya aşina olmak gerekiyor ki bazıları çok karışık bir şekilde yazıldığından dolayı okunamayabiliyor. Ancak bu işin tabii ki mütehassısları, uzmanları çok daha kolay bir şekilde okuyorlar. İşte İran menşeili efendim yazıların, kitabelerin, daha doğrusu Osmanlı padişahlarıyla, Osmanlı'nın önde gelen zevatıyla isimlerinin yan yana geldiğini de görmüş oluyoruz. Bunlardan bir tanesinde örnek ise Bursa'da Emir Sultan Hazretleri'nin türbe penceresinin üstünde yazılan kitabede geçiyor. Şöyle bir yazı: Şahaneşhi derya neval sultanı memduhul hisal Abdülaziz-i Zülkemal alemlere dâd eyledi. Ol Hüsrev Hakan-ı Din, ol Kam Karu Kambin, ol Mukrimi Ehli Yakin, Tekrimi Damat eyledi. Diye bu Osmanlıca tabii ki. Türkçesi şu şekilde: övgüye değer sultan, bağışı ve ihsanı denizler kadar çok olan kemal sahibi Sultan Abdülaziz Han, alemlere adaletle hükmetti. Dinin Hakanı olan büyük yönetici Hüsrev, Allah dostlarına ikramda bulunan o bahtiyar padişah, hanedanının damadı Emir Sultan'a da saygı gösterdi. Evet, bu şekilde. Bazen bu kitabeler tabii bir efendim olayı anlatır. Bazen bir şiirden ibaret olur. Bazen de o yapıyla alakalı bilgiler verir. Osman Hamdi Bey'in tablolarındaki kitabelerin incelendiği bölüm sanat tarihine meraklı tüm okurlar için keyif verici nitelikte. Kaplumbağa terbiyecisi resminde zeminden başlayan bir pencere görürüz. Hatırlayalım o resmi. Kaplumbağa terbiyecisi, hani böyle sırtında efendim bir elinde sopa, önünde kaplumbağa çizimi olan, resmi olan Kaplumbağa terbiyecisi isimli resim. Onun o resimde zeminden başlayan bir pencere görürüz. Uzun kırmızı giysi giymiş olan sakallı bir adam yerdeki yaprakları yiyen kaplumbağalara bakmaktadır. Resimde görülen bu pencere gerçekte var olan bir mekandır ve Bursa'da Yeşil Cami'dedir. Ömer Kaptan, yani kitabın yazarı, Yeşil Cami girişinin hemen üst katında bulunan Hünkar Mahfeli'nin Kaplumbağa terbiyecisi resmine ilham verdiğini söylüyor ve fotoğraflarla delillerini sunuyor. Hemen o pencerenin üstündeki yazıya gözlerimizi çeviriyor ve orada şu ifadeleri görüyoruz: Şifaul kulub, likaul mahbub. Yani sevgiyle buluşmak kalplerin şifasıdır. Kitabelerimizde İslam tarihinde ve gönüllerde yeri başka olan mekanlarla da karşılaşıyoruz. Beyt-i Mamur ve Mescid-i Aksa gibi. Ancak ulu şahsiyetlerin isimlerinin geçtiği kitabeler bilhassa İstanbul'da oldukça fazla bulunuyor. Sebe Melikesi Belkıs, Ümmü Safiye, Hazreti Fatıma-i Zehra, Rabiatül Adeviye, Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım ve Fahri Alem Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yusuf ve devam ediyor tabii ki sahabe-i kiram ve özellikle peygamberlerin isimleri. Bu isimler kitabelerde en çok geçen isimler. Ayrıca yine Sokrates, efendim Aristoteles gibi isimleri de bazen kitabelerde görebiliyoruz. Yine Osmanlı padişahları ve Osmanlı komutanları da aynı şekilde bu kitabelerde kendilerine yer bulan isimlerden bazıları. Tarihi metinler arasında karşımıza çıkan Zillullah, yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ifadesi İstanbul kitabelerinde de kendine yer buluyor. Kimi zaman bu ifadenin farklı biçimleriyle karşılaştığımız kitabelerden biri Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'nde yer alıyor. Nasıl yer alıyor? Oldur İmamül Müslimin zillü hüdavendi mu'in. Ba nas-ı Kur'an-ı mubin emrine vacip iktida. Müslümanların önderi, sahip çıkan ve yardımını esirgemeyen Allah'ın yeryüzündeki gölgesi odur. Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre onun emrine uymak vaciptir. Bu da 3. Ahmet Çeşmesi'nin üzerindeki kitabede yazılan ifade. Yine kitabın devamında, yani Ömer Kaptan'ın hazırladığı Kitabelerin Gizli Dünyası isimli kitabın devamında Ayasofyalarımızdaki nazireleri, çünkü iki tane Ayasofya var biliyorsunuz. Birisi Ayasofya-i Kebir Cami, bir diğeri de Küçük Ayasofya dediğimiz diğer cami. Buradaki nazireleri, Kudüs'te bulunan şaşırtıcı Türkçe kitabeleri, Kur'an'dan yapılan iktibasları, Elhamra'dan kitabe örneklerini görseller eşliğinde seyrediyoruz ve büyük keyif alıyoruz. Kitabelerin renkli dünyası, tarihin bu çok kıymetli hikaye anlatıcılarına bir kere daha kulak vermek için belgesel tadında bize sunuluyor. Kitabelerin gizli dünyasını merak eden değerli dinleyenlerimize, değerli kitap dostlarına bu kitabı gerçekten tavsiye ediyoruz. Hakikaten değerli dinleyenlerimiz, şunu da ifade etmek lazım. Bugün ecdadımızın ortaya koymuş olduğu bu güzel tarihi eserler, bize bırakmış olduğu bu miraslar, tarihi mirasların hakikaten ne olduğunu anlayabilme noktasında kitabeleri okuyabilecek kadar bir birikime, efendim, bir ilgiye sahip olmamız gerekiyor en başta. Buralarda hazine anlamında gerçekten çok derin bilgiler yatıyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravza-i Mutahharası'nı şöyle bir gözümüzün önüne getirelim. Ziyaret kapısı, yani ziyaret etmek için girdiğimiz kapıdan, efendim, Babu Selam kapısı olması lazım. Oradan girdiğimizde sağımızdan şöyle yürüyerek geldiğimizde, ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin doğrusuna geldiğimizde sağlı sollu birçok efendim yazılar olduğunu görüyoruz. Ecdadımızın, Osmanlı'nın yazdığı yazılar bunlar ve altın yaldızlı, altın varaklı bir şekilde hazırlanmış. Gerçekten orada hem ayeti kerimeler var, hem efendim şiirler var ve özellikle Şebeke-i Resulullah'ın şöyle karşısına geldiğimizde onun yan tarafında şöyle gümüş renginde bir tablo olduğunu görürüz ve orada da bir takım isimler olduğunu görüyoruz ki onlar Osmanlı padişahlarının isimleridir. Tabii bunları gerçekten merak edip neler yazıyor acaba burada, bunları okumaya çalışmakta gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabının arka tarafında, yani mihrabının namaz kılınan yer değil, tam arka tarafı, yani ziyaret ettiğimizde Efendimizin kabri şerifini solumuzda kalan mihrabının, orada da yine Kanuni Sultan Süleyman'la alakalı bir kitabe yazıyor uzun bir şekilde Osmanlıca. Bunları da okuyabilmek gerekiyor tarihimizle bir bağ kurma adına diye düşünüyorum. Tabii ki İslam coğrafyasının her tarafında, mesela Kudüs'e gittiğiniz zaman da orada da görürsünüz. Kudüs'te de Osmanlı izleri çok fazladır ve orada Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalan birçok yapı ve onun üzerinde bizim ecdadımızın izlerini taşıyan kitabeleri görmüş oluruz. Gerçekten bunları insan gördüğünde geçmişimizi hatırlama ve tanıma adına ecdadımızın yapmış olduğu hizmetleri görme anlamında bir efendim bir nasip elde etmiş oluyoruz ve bunları gerçekten gördüğümüzde de ecdadımızın ne kadar hassas olduklarını, ne kadar tarihe hizmet eden bir karakterde olduğunu da görmüş oluyoruz değerli dinleyenlerimiz. Efendim, kısa bir araya gidelim. Kitap Dünyası programında inşallah bir eser arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan siz sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz efendim. Şöyle bir kısaca hatırlatalım birinci bölümde neler anlattığımızı. İmam Gazali Hazretleri'nin güzel bir kitabından bazı bölümleri sizlere takdim ettik. Kalbin Halleri ismini taşıyan bu güzel çalışmanın içerisinde insanın bedeninde bulunan en önemli uzun kalp olduğunu ve kalbin Cenab-ı Hakk'ın kalbe nasıl baktığını ve ehemmiyetini anlatmış olduk. Arkasından ise Kitabelerin Gizli Dünyası isimli çalışmasıyla Ömer Kaptan'ın efendim bu güzel kitabını, Timahş Yayınları'ndan çıkan bu güzel kitabını ve Kitabelerin bizim hayatımızda, ecdadımızla, geçmişimizle, tarihimizle bir bağ kurma noktasında ne kadar ehemmiyetli olduğunu anlatan bu güzel çalışmayı sizlere takdim ettik efendim. Şimdi bir biyografi kitabı değerli dinleyenlerimiz. Önemli bir şahsiyet, yakın dönemde iz bırakmış ve gerçekten yapmış olduğu çalışmalarla belki inşallah bundan sonraki yıllarda da o çalışmalar her zaman, her daim etkisini ve tesirini, güncelliğini koruyacak olan çalışmalar yapan bir şahsiyetten bahseden bir kitabı sizlere takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Fuat Sezgin rahmetli ile alakalı bir çalışma Beyan Yayınları'ndan çıkmış. İlme adanmış bir ömür üst başlığı ile Doçent Doktor Ali Karakaş bu kitabı hazırlamış. Beyan Yayınları'ndan güzel kitaplar çıkıyor gerçekten sevgili dinleyenlerimiz. Özellikle biyografi serisinde çıkan kitaplar genç kardeşlerimizin okuması gereken ve geçmişi tanıma anlamında efendim bu ülkenin mayasını oluşturan, bu ülkenin gençliğine, insanına güzel katkılar sağlayan insanları tanıma noktasında güzel kitaplar neşrediyor değerli dinleyenlerimiz. Yazar Ali Karakaş şöyle bir ithafla başlıyor kitabına. Bu eseri diyor, başta 94 yıllık ömrünü hakkı yenilmiş, yok sayılmış, kütüphanelerin tozlu raflarına mahkum edilmiş ve tanınmayan büyük çağ diye isimlendirilen İslam bilim tarihi serüvenini gün yüzüne çıkarmaya adayan büyük İslam bilim tarihçisi Profesör Doktor Fuat Sezgin hocamıza ithaf ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun diye ithafta bulunuyor. Bendeniz de bundan bir 10 yıl önce kadar Ankara'da sevgili dinleyenlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir programına katılmıştık. Rahmetli Fuat Sezgin hocayı orada dinleme fırsatı bulmuştum. Tabii ilerlemiş yaşı vardı. Kendisi Almanya'da yaşıyordu bildiğim kadar ama gerçekten İslam bilim tarihi alanında çok derin, etkileyici ve uluslararası akademik çevrelerde kabul gören çok güzel ve esaslı kitaplarının olduğunu söylemek lazım. Fuat Sezgin'i bugünün gençleri tanıması gerekiyor değerli dinleyenlerimiz. Bilmesi gerekiyor. Ve bugün İstanbul efendim Gülhane'de İslam Bilim ve Teknoloji Tarih Müzesi önünde Fuat Sezgin'in kabrinin de olduğunu söylemek lazım. 1924 doğumlu kendisi ve 2018 yılında vefat etti Profesör Doktor Fuat Sezgin. Sevgili dinleyenlerimiz, bu kitap da işte bir biyografi kitabı olarak onun hayatını, ilme, bilime sağlamış olduğu katkıları anlatıyor. Genç kardeşlerimizin az önce de zikrettiğim gibi okuması gerekiyor. Kitap değerli dinleyenlerimiz iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Fuat Sezgin hayatı, efendim ailesi, gençliği, eğitim hayatı, hocaları, etkilendiği kişiler, karakteri, ilmi yönü ve düşünceleri ve oryantalizme özellikle bakış açısı nasıl Fuat Sezgin'in ve eserleri, Gülhane Müzesi ve vefatı diye birinci bölüm olarak takdim edilmiş. Sonra yazar yani Doçent Doktor Ali Karakaş beyefendi bu kitabı kaleme alan ve bize takdim eden, bize sunan yazarımızın Fuat Sezgin'le Anılarım başlığı altında neden Fuat Sezgin, Fuat Sezgin'i ziyaret, Frankfurt ziyareti, Gülhane ziyareti, onun tavsiyeleri, sözlü ve yazılı tavsiyeleri ve son olarak da Fuat Sezgin sempozyumu ile alakalı bilgiler veriyor. Kitap bir solukta okunabilecek bir çalışma olmuş. Fuat Sezgin'i anlatma adına. Kitabın sonuna doğru değerli dinleyenlerimiz bir resim, fotoğraf bölümünü de görüyoruz. Yazarın Fuat Sezgin'le olan fotoğraflarından bölümler görüyoruz. Ve evet, baktığımızda Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumundan resim kareleri görüyoruz ve mezarının resmini görüyoruz. Şuradan bir bölüm takdim edelim sevgili dinleyenlerimiz. Ön sözden birkaç satırı sizlerle paylaşalım. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızı sonlandıralım değerli dinleyenlerimiz. Diyor ki Ali Karakaş, kitabın müellifi, bugün diyor İslam dünyası büyük bir dağınıklık, parçalanmışlık ve ümitsizlik içerisinde bulunmakta. Müslümanlar sosyal hayatın her alanında büyük bir eksiklik içerisindeler. Kadim değerlerinden bir haberi olan İslam toplumları maalesef çaresizlik girdabına girmiş durumda. Ne yapacağını bilmez bir durumda kendilerini uyandıracak ve kendine getirecek bir nefese, bir ele muhtaç durumdalar. Ancak biz Müslümanlar kadim değerlerimizden ümitsizliğe ve çaresizliğe yer olmadığını öğrendik. Büyük bir gayret ve çabayla her şeyin mutlaka değişeceğine de inandık. Malum olduğu üzere her şey aslına döner ilkesi gereğince İslam dünyasının yeniden bilimde önderliği elde edeceğine ve tarih sahnesindeki göz kamaştıran yerini alacağı konusunda hiç şüphemiz yoktur. Bu konuda tüm devlet büyüklerimize, üniversitelerimize, eğitim kurumlarımıza, kanaat önderlerimize ve netice itibariyle sorumluluk pozisyonunda olan herkese büyük görevler düşmektedir. İlim teşvik edilmeli ve alim desteklenmeli. Batı dünyasında ve Amerika'dan halen çeşitli isimler altında oryantalist çalışmalar yapılmaktadır. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminde oryantalizme karşı çalışmalar desteklenmeli ve bu alanla ilgili kurumlar oluşturulmalıdır, diyor efendim doçent doktor Ali Karakaş bu kitabın ön sözünde ve arkasından da Fuat Sezgin Hoca'yı anlatmaya başlıyor. Bu kitabı tekrar edelim, Beyan Yayınlarından, biyografi serisinden çıkan bir çalışma idi. Bunu da özellikle liseli kardeşlerimize, genç kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Fuat Sezgin'i yakından tanıma adına. Tabii ki Fuat Sezgin'le ilgili farklı çalışmalar da var değerli dinleyenlerimiz. Farklı kitaplar da var. Çünkü her yazar kendi ifade üslubu itibariyle farklı çalışmalar yapabilir ve yapmışlar da. Zira Fuat Sezgin birçok yönüyle anlatılması ve tanınması gereken bir isim diye düşünüyoruz. Efendim, bu hafta bizden bu kadar değerli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki cumartesi günü yine tekrar aynı saatte buluşmak ümidiyle kitapla hayatımızı sürdürmeyi umut ediyor ve hayatımızın mutlaka bir noktasında, bir alanında, bir zaman diliminde mutlaka kitabın olması gerektiğini tekrar hatırlatarak sizleri Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırlı kalınız efendim.